Herkese merhabalar, ben Levon Tıraş. Bildiğiniz üzere AMD'nin ikinci nesil Ryzen Threadripper işlemcileri piyasaya çıktı. 2950X, 2990WX gibi 32 çekirdek ve 64 izleye sahip üst seviye işlemciler bizlere sundu. Fakat çekirdek sayısıyla beraber voltajlar, TDP değerleri de arttı. Bu sebepten dolayı bazı anakart üreticileri de refresh modeller yapıp X399 chipsetli anakartlarda yenilemeye gittiler. Ve yenilenmiş X399 chipsetli anakartlardan biri de şu an karşınızda sizlerin de görebileceği gibi Gigabyte'ın X399 Aorus Extreme modeli. Bu videomuzda sizlere inceleyeceğimiz ürün olacak. Şimdi hemen kutu açılımı ile beraber incelemeye başlayabiliriz. Evet, her zaman olduğu gibi şık ve büyük bir kutu ile gelen anakartın içeriği cidden çok dolu. Dokümantasyonlar ve stickerları bir yana bırakıyorum vakit kaybetmemek için. İçerisinden sırasıyla 2 adet ısı sensörü, 2 adet kumaş kablo toplama kelepçesi, 1 adet 1000 serisi GPUlar için High Bandwidth SLI Bridge, 1 adet G konnektörü, 2 adet 3 pinli RDS&V RGB LED kablosu, yine 2 adet 5 pinli RGB W kabloları, 3 set M.2 vidası ve 2 adet Torx vida sökme alyanları bulunuyor. Chipset ve CPU soketlerini sökmeniz için bulundurulmuş bunlar. Sonrasında daha bitmedi tabi, uzunca bir kabloya sahip Wi-Fi anteni, 3 adet SATA kablosu ve 50 cm'lik RDS&V bir RGB şeritle bulunuyor. Daha ne koyulabilir bu kutuya acaba diye oldukça kurcaladım. Neyse ki başka bir şey yokmuş. Şimdi anakartımıza geçelim. Tasarım olarak hep söylemişimdir, Gigabyte Aorus serisiyle cidden çağatladı ve ülkemizde rekabeti hem kalite hem tasarım hem de fiyat olarak iyice kızıştırdı diyebilirim. Siyah, koyu gri ve metalik tonların karışımı, keskin köşeli soğutucular anakarta hem güzel hem de vahşi bir görünüm katmış. Görünüm dışında sağlamlık ve soğutma elbette ön planda bu kartta, sırasıyla hepsine değineceğiz şimdi. İlk olarak X399 chipsete sahip olan anakartımız AMD'nin Ryzen Threadripper işlemcilerinin 2 jenerasyonu ile de uyumlu. CPU soket yapısı ise TR4 olarak geçiyor. İşlemcinin sağ ve sol taraflarında toplam 8 adet DIMM slotu yer almış ve toplamda 128 GB kapasitede 3600 MHz frekanslarda DDR4 RAM'leri destekliyor. Ayrıca tüm RAM slotları metal kasnaklar ile korumaya alınmış. Hemen altlara doğru indiğimizde 4 adet PCI Express X16 yuvası olduğunu görüyoruz. Çoklu ekran kartı kurulumu desteği elbette ki mevcut. Hatta 2 yuva X16 ara birimi ile çalışırken diğer 2 slot X8 ara birimine sahip. Bu sayede dual GPU kurulumlarında X16 veriyolu tam performansı ile ekran kartlarında verim almanızı sağlar. Bu slotlarda yine bellek yuvalarında olduğu gibi hepsi metal koruma ile güçlendirilmiş. Ayrıca harici kartlar kullanmanız için 1 adet de PCI Express X1 slotu bulundurulmuş. Tüm slotlar Gen 3 ara birimine de sahip. PCI Express yuvalarına değinmişken aralardaki M.2 soğutucuları gözümüze takılmıştır doğal olarak. Toplamda 3 adet PCI Express X4 Gen 3 veriyoluna sahip M.2 yuvası bulundurulmuş bu kartta. Üst ve en altta bulunan slotlar 2210 boyutlarına varana kadar M.2'leri destekliyor. Ortada bulunan ise çoğumuzun kullandığı 2280 boyutlu M.2'lere uygun. Tüm M.2 yuvalarına kalınca alüminyum soğutucu eklenmesi güzel bir detay. Soğutucu yüzeylerinin altında da termal pedler elbette ki unutulmamış. En altta bulunan M.2 soğutucusu chipset soğutucusu ile birleştirilerek şahsen şık bir görünüm sağlanmış diyebilirim. Unutmadan M.2 slotlarında RAID desteği olduğunu da ekleyeyim sizlere. Şimdi de dahili giriş çıkışları hızlıca aradan çıkaralım çünkü sonrasında can alıcı noktalara geçeceğiz. Hemen anakartın en alt kısmında sırasıyla ön panel HD audio girişi, 1 adet adreslenebilir RGB ve 1 adet RGBW bağlantısı bulunuyor. 2 adet metal BIOS switchler de mevcut. Bunlara ayrıca değineceğiz zaten. Sağa doğru ilerledikçe 2 adet USB 2.0 çıkışı, fan girişlerinin yanında ise yine 2 adet USB 3.1 Gen 1 ara birimli çıkışlar ile debug port dediğimiz hata bildirim göstergesi bulunuyor. Anakartın sağından yukarı doğru ilerleyelim. 6 adet SATA 6 GB bölü saniye girişleri mevcut. ASMedia'nın ASM3142 adlı kontrolcüsü ile M.2 slotlarında olduğu gibi RAID yapılandırması mümkün kılınmış. SATA çıkışının hemen yanındaki 6 pinli güç girişini merak ettiniz elbette. Çoklu ekran kartı kurulumları için PCI Express yollarına daha fazla güç beslemesi adına 1 adet 6 pinlik GPU güç bağlantısı yerleştirmiş ki hatta konumu da gayet iyi olmuş. Sağdan yukarı devam ettiğimizde yeni nesil kasalarda ön panel USB Type-C portu için özel bir giriş bulunuyor. Ve bu port USB 3.1 Gen 2 ara birimi ile 10 GB bölü saniye hızlarda veri aktarımını da destekliyor. Anakartın en üst köşesinde ise yine bolca CPU fan girişi ile yine 2 adet RGB LED portları eklenmiş. Arka IO panel girişlerine baktığımızda oldukça göz doldurucu olduğunu sizler de görebilirsiniz. Artık USB 2.0 girişleri tamamıyla yok oluyor diyebilirim. Toplamda 8 adet USB 3.1 Gen 1 girişi bulunurken 1 adet Gen 2 ara birimine sahip kırmızı renkte USB portu da eklenmiş. Ve ayrıca yine USB 3.1 Gen 2 destekli Type-C girişi de unutulmamış. Ses giriş çıkışlarında ise 5 adet altın kaplamalı 3.5 inç jack girişleri ve 1 adet de optik giriş bulunuyor. 3 adet RJ45 Ethernet girişi beni şaşırttı açıkçası. Siyah renkte olanlar Intel Gigabit Dual LAN destekli ek bir aparata gerek duymadan 2 ayrı internet bağlantısını anakartınızda kullanmanıza ve kopma ya da lag gibi gecikme sorunlarını ortadan kaldırmanız için eklenmiş. Fakat kırmızı olan işte olay burada. Aquantia'nın 10 GB bölü saniye hız destekleyen BASE-T dediğimiz ağ girişi bulundurulmuş. Bunu normal modemden çıkan Ethernet kablosu ile yapamıyorsunuz elbette. Çoklu gigabit Ethernet switchler ile oluşturulan bağlantıları tek switchte toplayan kutular mevcut. Ve bu switchlerden gelen yüksek internet hızını da destekleyen özel bir çip ve giriş olması zorunlu. Ve bunu ilk defa bir anakartta dahil olarak gördüm. Önceden ayrı PCI Express kartlar ile eklenirdi. Fakat Gigabyte bunu direkt arka panele eklemiş. Ve bu anakartı server olarak kullanmak isteyenleri direkt can damarından vurmuş diyebilirim. Sonuçta 10.000 megabit hız destekli bir RJ45 portundan bahsediyoruz. Aquantia'nın yongası IO panelinin hemen iç kısmında alüminyum bir heatsink ile soğutuluyor. Dediğim gibi basit bir bileşen değil bu. Normal kullanıcılara da hitap etmiyor açıkçası. Bunca LAN bağlantısı bulundurulmuşken kablosuz desteği olmazsa abes olurdu. Yine Intel'in çift band 802.11ac standartına sahip ve 867 megabit hızları mümkün kılan 5 GHz bağlantıya sahip Wi-Fi modülü ve Bluetooth 4.2 bağlantı girişleri mevcut. Son olarak arka panelde 2 adet minik switch bulunuyor. Bunlardan teki power tuşu, diğeri ise clear CMOS yani olası durumlarda hızlıca BIOS resetlemek için eklenmiş. Şimdi anakartımıza dönelim tekrardan ve bazı özellikler ile o ince detaylara değinelim. Realtek'in ALC 1220 HD Audio çipi ile dahili bir kulaklık amplifikatörü barındırıyorken ESS Sabre adını verdikleri bir Hi-Fi ses mimari mevcut. 7+1 ses kanallarını destekleyen çıkışlar ile Nichicon kapasitörler tercih etmeleri yüksek frekanslarda daha net bir ses sunuyor kullanıcılara. MOSFET'lere doğru ilerleyelim derken tam CPU yuvasının yanında 2 adet BIOS yer aldığını görüyoruz. Bu anakartta dual BIOS'a yer verilmiş fakat biri tırnaklı yapıda. Birincisi ana BIOS'umuz, diğeri ise backup BIOS olarak adlandırılan yedek BIOS'umuz. Buradaki ince detay şu, ana BIOS çipi kapaklı bir koruma içinde değiştirilebilir yapıda. Backup yani yedek BIOS'umuz ise anakartı lehimli. Genelde anakartlarımızın BIOS'u hep ana BIOS üzerinden çalışır ve BIOS ile OG denemeleri yaptığımızda ana BIOS'u kaybettik mi her şey gider. Bu sebeple Gigabyte bu anakartta ana BIOS çipini pinli bir şekilde değiştirilebilir yapıda kullanmış. Olası durumlarda yedek BIOS üzerinden ana BIOS'umuza bilgileri tekrardan otomatik olarak yedekleyebiliyor. Bunu gerçekten çok iyi düşünmüşler. Eskiden birkaç modelde görmüştük elbette. Fakat o dönemlerde o çipleri bulmak imkansız olurdu ama günümüzde artık daha kolay ve bu yüzden bence her anakartta bu özellik olmalı. Şimdi gelelim CPU soğutma ve MOSFET yapısına. İlk olarak IO panel kapağını söküyoruz ve altında 2 adet fan olduğunu görüyoruz. Genelde 1 adet fan sığdırılırdı ama bu anakart oldukça büyük olduğundan 2 adet fan eklenmiş. Hatta bu fanları yazılım üzerinden de kontrol etme imkanı sunulmuş. Direkt kapağın altında sistem fan 2 çıkışında 2 adet PWM girişine takılıyor. Kapağı söktükten sonra bakır borulu ve alüminyum kanatlı soğutucular üst ve sol kısma doğru konumlandırılmış. Bu soğutucular da söktük ve pembe renkte yüksek ısı iletimine sahip termal pedler eklendiğini gördük. VRM yapısına baktığımızda basit gibi duruyor fakat 10+3 fazlı dijital bir güç tasarımına sahip. IR3578M kodlu MOSFET ve R15 veri çok bobinler yer alıyor. Ayrıca ısı dağılımı için SMD kapasitörler de anakartın arkasına alınmış. Yeni IR3578M MOSFET'leri ilk defa görüyorum ve iyice araştırdıktan sonra her birinin 50 amperlik bir güç sağladığını söyleyeyim sizlere. Toplam toplamda 13 faz ise 650 amper eder. Tabii bu kadarını kullanmamız imkansız, fakat detay da burada işte. MOSFET'ler kullandığımız işlemcimizin çekirdek voltajlarını belirler ve düzenler. Dijital PWM kontrolcüleri sayesinde V-Core voltajlarını belirleyen bileşenlerdir. Sadece tek başına önemli değil elbette. Kullanılan ferrit şoklar ise bu voltajdaki dalgalanmaları önler ve bu anakarttaki ferritler de yine 50 amper destekli. Bu sayede daha stabil bir voltaj ve minimum dalgalanma ile 2 adet 8000'lik CPU güç girişinden alınan elektriği düzgün bir şekilde işlemciye sunar. Fakat overclock potansiyeli için sadece yüksek amperaj ve fazla MOSFET kullanmak yeterli değildir. İşte bu ilk defa gördüğüm MOSFET'ler dahili bir soğutucu barındırıyor. IR3578'lerin üzerinde çok ince metal ısı yayıcı bir kaplama mevcut ki bu beni çok şaşırttı gerçekten. Bu sayede ısı iletimini arttırıp alüminyum soğutucularda bulunan termal pedler ile daha serin ve stabil bir hale geliyor. Sistemi kurduktan sonra bu farkı yaşamak istedim cidden. Sistemde Ryzen'ın Threadripper 2950X işlemcisi ile Gigabyte'ın Aorus 16 GB 3200 MHz'lik RGB RAM'lerini kullandık. Bu RAM'ler dual modül, fakat paket içerisinden 4 adet RAM çıkıyor. Bunlardan 2 tanesi ana RAM'lerimiz, diğer ikisi ise yedek olarak eklenmiş. Bunun amacı ise sadece dual RAM alan kişiler anakartlardaki tüm slotları doldurup daha şık bir görüntü elde etsinler diye eklenmiş. Ki bunu ilk defa Gigabyte düşünmüş. Fırçalanmış metalik parlak görünümlü soğutucuların sağ tarafındaki oyuklarda güzel bir hava katmış açıkçası. Belleklerin hemen üst kısmı ise boydan boya düz RGB değil, adreslenebilir LED'ler ile döşenmiş ve yine RGB Fusion yazılımı üzerinden ise kontrol edilebiliyor. Şimdi testimize devam edebiliriz. İşlemcimiz 81 derece ısılara ulaştı ki bu gayet normal bir değer. Hatta Threadripper için 360'lık radyatöre sahip sıvı soğutmalar üretildi sırf bu sebeple. İşlemcimiz tam yükte 178 wattlık bir TDP değerine ulaştı. Bu da zaten ürünün özelliklerinde yazan değerlerdeydi. 2 saatlik testin ardından MOSFET ısıları 51 dereceyi hiç geçmedi ki bu muazzam bir değer. Genelde 65, 70 hatta 80 derece MOSFET ısılarına ulaşan anakartları Z370 veya X470 gibi anakartlarda zaten gördük. Bu aldığımız değerler şu anlama geliyor. Bu anakart ikinci nesil Threadripper 2990WX işlemcisini rahatlıkla besleyip overclock potansiyelinin de yüksek olduğunu gösteriyor. Bu kullanılan yeni MOSFET sadece Gigabyte'in X399 Aorus Extreme anakartına özel ve daha dünyada hiçbir bileşende kullanılmadığını da belirteyim. Yani Gigabyte bu anakarta gerçekten çok özenmiş. Videomuzun sonuna yaklaşmışken biraz yazılıma, biraz LED'lerine ve birkaç artı noktasına daha değineyim. BIOS arayüzü ve yazılımları her zamanki gibi alışık olduğumuz tasarımda. Bence BIOS'u artık değiştirmeleri gerekli diye düşünüyorum. Yazılım kısmında ise Aorus'un Application Center benim hoşuma gidiyor. Arka planda onlarca programı çalıştırmak yerine tüm yazılımlar tek bir arayüzde bulundurulmuş. Windows üzerinden BIOS güncellemeleri, BIOS ayarları ve Facebook açma kapımı gibi özellikleri Application Center'dan yapabilmek güzel. OGTune üzerinden işlemci overclock ayarları yapabilirken VTuner üzerinden ekran kartı kartınızda da yine aynı arayüzden erişip hız aşırtmalar yapmanız mümkün. Anakart üzerindeki tüm fanları ister BIOS isterseniz de Application Center üzerinden kontrol edebiliyorken bu anakartta 8 adet 4 pinli PWM fan girişleri olduğunu da ekleyeyim sizlere. Bu girişlerin hepsi hibrit fan özellikli ki bu sayede sıvı soğutma olsun, hava soğutma ve fanlara varana kadar istediğiniz çıkıştan istediğiniz soğutucuyu kontrol edip Smart Fan 5 yazılımı üzerinden dilediğiniz ayarı verebilirsiniz. Bu hibrit fan özelliğini de ben şahsen çok beğeniyorum, onu da ekleyeyim. Son olarak RGB Fusion ile de anakart üzerinde bulunan tüm RGB LED'lere ve girişlere erişip ayarlamanız çok kolay. Kartın üzerinde 5 bölgede adreslenebilir RGB LED'ler mevcut. Biri hemen anakartın sağ tarafında boydan boya uzanıyor. Diğeri chipset kısmında iken bir diğeri ise ses çipimizin bulunduğu alanda. Diğer iki led ise arka IO panelinde Aorus yazısı ile görselleştirilmiş. Çoğu anakart sadece iki led çıkışı ile yetinirken bu modelde 2 adet 5 voltluk adreslenebilir ve 2 adet standart 12 volt RGBW çıkışı bulunması ve her bir çıkışın toplam 300 pikselle desteklemesi zaten ekstra iyi. Yani harici kontrolcülere gerek kalmadan RGB severleri bir nebze de olsa masraftan kurtarıyor. Evet, Gigabyte'in X399 Aorus Extreme model anakartını inceledik sizlere. Ciddi anlamda hoş, şık ve tam dolu bir anakart sunmuşlar. Fakat donanımlarından öte En çok beni yaptığım testlerde MOSFET'lerdeki ısı değerleri aşırı derecede şaşırttı. Test için kullandığımız işlemci sizlerin de gördüğü gibi Threadripper'ın 2950X model işlemcisiydi ve ona nazaran full yükte test etmeme rağmen MOSFET'ler 55 dereceyi hiç geçmedi. Z370 veya X470 gibi anakartlarında bu yaptığımız ısı testlerinde, anakart testlerinde genelde 60-65 dereceleri sizler de gördünüz. Benim de yaptığım incelemelerde kesin görmüşsünüzdür. Onlara nazaran dediğim gibi böyle bir anakartın bu ısılarda seyretmesi, böyle bir işlemci ile ciddi anlamda kullanılan bileşenlerin refresh edilmesi, yani yenilenmiş olmasının farkını ortaya koyuyor diyebilirim. Gerekli tüm detaylar zaten video arasında da değindik. Sizlerin de yorumları ve sorularınız varsa her video altta belirtirseniz çok seviniriz. Şimdilik yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum ve hoşçakalın.